Demian, Hermann Hesse. 4. kaset, 1. yüz. İşte benim zayıf noktam. Çünkü bazen biliyorum Sinclair, bazen böylesi isteklere içimde yer vermemin doğru sayılmayacağını, söz konusu isteklerin lüksten ve güçsüzlükten başka bir şey olmadığını biliyorum. Kısaca buyur deyip yazgının eline kendimi bırakabilmem, daha yüce, daha uygun bir davranış olurdu. Ama buna gücüm yetecek gibi değil. Gücümün el vermeyeceği tek şey varsa o da budur. Belki bir gün gelir siz bunun altından kalkabilirsiniz. Zor bir iş. Karşılaşılan işler arasında gerçekten zor olan tek iş. Sık sık düşlerime girdi. Ama ne yapayım, elimde değil. Düşündükçe ürperiyorum. Öyle çırılçıplak ve tek başıma yaşayamam ben. Ben de biraz sıcaklığa ve yiyeceğe gereksinim duyan, zaman zaman kendi gibilerinin yakınlığını özleyen, zavallı ve güçsüz bir köpeğim. Kendi yazgısı dışında bir şey istemeyen kimse kendi gibilerinden el çeker. Yapayalnız kalır ortada. Çevresinde o soğuk mekandan başka bir şey bulamaz. Diyeceğim, Getsemen bahçesinde İsa'dır böyle biri. Din fedaileri kendilerini seve seve çarmıha gerdirmişlerdir. Ama bunlar için de kahraman denemez. Bunlar da özgür sayılmazlar. Bunların da istedikleri bir şey vardı. Alışmış olup hoşlandıkları ve aşinası bulundukları bir şey, örnek aldıkları, ideal olarak benimsedikleri nesneler vardı. Kendi yazgısını ele geçirmekten başka şey istemeyen bir kimsenin ne örnek alacağı, ne ideal diye benimseyeceği bir şey kalmıştır artık. Ne hoşuna gidecek, ne kendisine avutacak bir şey kalmıştır. Doğrusu böyle bir yolu izlemek gerekirdi. Benim gibi, sizin gibi insanlar yalnız olmaya çok yalnızdırlar. Ama gene de birimiz için ötekimiz vardır. Bizler başkalarına benzememekten, kafa tutmaktan, olağanüstü şeyi istemekten içten içe memnunluk duyarız. Yolu sonuna dek izlemek isteyen biri bundan da kendini kurtarmak zorundadır. Ayrıca devrimcilik, başkalarına örnek olmak, din fedailerinde bulunmak gibi bir özentiye de kendini kaptırmaması gerekir. Düşünülecek gibi değil hani. Hayır, düşünülecek gibi değildi. Ama düşlerde yaşatılabilir. Bir ön duygu olarak varlığı hissedilebilir. Sezgisi yüreklerde taşınabilirdi. Pek sessiz bir saat ele geçirmeye göreyim. Bunu da biraz yaşamıştım her seferinde. Bakışlarımı içime çevirmiş, yazgımın görüntüsünün açık duran devinimsiz gözlerinin içine bakmıştım. Bilgelikle dolu olabilirdi bu gözler. Cinnetle dolu olabilir. Işınlar halinde sevgi ya da alabildiğine hainlik saçabilirdi. Fark etmezdi hiç. Bunlardan hiçbirini seçmemek, hiçbirini istememek gerekiyordu. Salt kendisini istemeliydi insan. Salt kendi yazgısını istemeliydi. Bu bakımdan Pistorius önüme düşmüş, bir süre bana kılavuzluk etmişti. O günler gözlerim bir şey görmeden sağda solda dolaşıp duruyordum. İçimde uğuldayan bir fırtına vardı. Her adımım bir tehlike demekti. Önümde dipsiz uçuruma benzeyen bir karanlıktan başka şey görmüyordum. Şimdiye kadar izlediğim bütün yollar bu karanlıktan içeri dalmış ve uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı. Ve kılavuzumun hayalini görüyordum içimde. Demian'a benziyor, gözleri benim yazgımı içeriyordu. Bir kağıda şu notu çiziktirdim. Kılavuzum beni terk etti. Zifri karanlıkta kaldım. Tek başıma adım atacak gibi değilim. Bana yardım et. Kağıdı Demian'a yollayacaktım. Ama sonradan vazgeçtim. Ne zaman bunu yapayım dedimse, her seferinde çocukça ve saçma gördüm böyle davranmayı. Ama o küçük duayı ezbere biliyordum. Ruhumdan içeri ikide bir seslenip durdum. Her dakika bana eşlik etti dua. Duanın ne olduğunu sezmeye başlamıştım. Okul sona ermiş, lise bitmişti. Bir tatil gezisi yapacaktım, babamın fikriydi. Sonra da üniversiteye gidecektim. Hangi fakülteye bilmiyordum henüz. İlk yarı yıl felsefe okuyabileceğim açıklanmıştı üniversite tarafından. Başka bir dal da olsa yine öpüp başıma koyardım. 7. Bölüm. Bayan Eva. Tatilde yıllar önce Demian'ın annesiyle birlikte kaldığı eve gittim bir ara. Yaşlı bir kadın bahçede geziniyordu. Konuştum. Öğrendiğime göre ev kendisininmiş. Demian'ları sordum. Çok iyi anımsıyordu. Ama şu sıra nerede oturduklarını bilmediğini söyledi. Bunun beni ne kadar ilgilendirdiğini sezince içeri aldı beni. Deri kaplı bir albüm çıkarıp Demian'ın annesinin fotoğrafını gösterdi. Kadını pek anımsayamıyordum artık. Ama albümdeki küçük resmi görünce kalbim duracak gibi oldu. Benim düşümdeki resimdi. Oydu bu. Boylu poslu, neredeyse erkeksi kadındı. Oğluna benziyordu. Yüzünün hatlarında yer yer anneliğin, yer yer bir sertliğin, derin bir tutkunun çizgileri belirmişti. Güzel ve ayartıcı, güzel ve yanına yaklaşılmaz, şeytan ve anne, yazgı ve sevgiliydi. Evet, oydu bu. Düşlerimdeki hayalin böyle yeryüzünde yaşadığını öğrenir öğrenmez, çılgınca bir mucize ansızın sardı içimi. O düşsü hayale benzeyen, yazgımın çizgilerini taşıyan bir kadın gerçekten vardı demek. Neredeydi bu kadın? Nerede? Üstelik Demian'ın annesiydi. Bu olayın üzerinden çok geçmemişti ki tatile çıktım. Görülmedik bir gezi. Durup dinlenmeden bir kentten ötekisine attım kendimi. Aklıma esti buraya, aklıma esti oraya gittim. Hep bu kadını arayıp durdum. Öyle günler geçirdim ki onu anımsatan, onu çağrıştıran, ona benzeyen ve beni yabancı kentlerin sokakları, istasyonları içinde bir trenden öbürüne koşturan bir yığın insana rastladım. Karma karışık düşler gördüm adeta. Daha başka günler de oldu. Bütün bu arayışlarımın hiçbir işe yaramadığını anladım. Rastgele bir yerde, parkın birinde, bir otel bahçesinde, bir bekleme salonunda elim kolum bağlı oturdum. Kendi içime çevirdim gözlerimi. Ruhumdaki hayali diriltmeye çalıştım. Ama bir ürkeklik gelmişti hayale. Benden kaçar gibiydi. Gözüme uyku girdiği yoktu. Ancak bir trende yol alıp tanımadığım yerlerden geçerken şöyle birkaç dakika kestirebiliyordum. Bir ara Zürih'te peşime bir kadın takıldı. Biraz arsız, yosma bir şeydi. Yüzüne bakmadım pek. Yürüyüp gittim. Benim için kadın yoktu sanki. Aradığımdan başka bir kadına kısa bir süre olsun vakit ayırmaktansa hemen oracıkta ölmeye razıydım. İçimde öyle bir his vardı ki sanki yazgım beni önüne katmış götürüyordu. Sanki isteklerime pek yakında kavuşacaktım. Benim buna bir katkım olmadığını görerek sabırsızlıktan deliye dönüyordum. Bir ara bir istasyonda, Innsbruck'ta sanırım, kalkan bir trenin pencerelerinin birinde bir kadın gördüm. Aradığım kadını anımsattı. Günlerce mutsuzluk içinde bıraktı beni. Ve ansızın kadın gece gördüğüm bir düşte karşıma çıktı. Böyle bir kovalamacanın saçmalığının utancı ve sıkıntısıyla uyandım uykudan. Doğru eve döndüm. Bundan birkaç hafta sonra H Üniversitesi'ne yazıldım. Üniversitede her şey düş kırıklığına uğrattı beni. Felsefe tarihi dersi öğrenci gençlerin yüzleri gibi boş ve monotondu. Her şey belli kalıplara uygun biçimde akıp gidiyor. Herkesin davranışı birbirine benziyordu. Çocuksu simalarda seçilen o terle karışık neşe, öylesine kasvetli bir boşluğu ve dışarıdan hazır alınıp yüze oturtulmuşluğu içeriyordu ki. Ama ben özgürdüm. Bütün günü kendime ayırıyor, kentte sessiz ve güzel bir evde kalıyordum. Masamın üzerinde Nietzsche'den birkaç kitap duruyordu. Nietzsche ile yaşıyor, onun ruhunun yalnızlığını hissediyor, onu karşı durulamayacak gibi önüne katmış sürükleyen yazgının kokusunu alıyor ve hiç şaşmadan kendi yolunda yürüyüp gitmiş bir kimsenin geçmişte yaşadığını bilmek beni mutlu kılıyordu. Bir akşam, geç vakit, kendim içinde aheste dolaşıyordum. Bir güz rüzgarı esiyor, meyhanelerden şarkı söyleyen öğrencilerin sesleri geliyordu. Sigara dumanı açık pencerelerden bulutlar halinde çıkıyor, dalga dalga kabarıp coşan şarkılar sel gibi dışarı taşıyordu. Yüksek sesle ve canla başla söylenmelerine karşın bir coşkunluktan yoksundu hepsi. Ölü bir tek düzeliği içeriyordu. Bir köşe başında durup kulak kabarttım. Gençlerin bir saat titizliğiyle çalışan neşesi iki ayrı meyhaneden çıkarak gecenin koynundan yankılanıyordu. Nereye bakılırsa ortak davranışlarla, nereye bakılırsa birlikte oturmalar, yazgıların yükünü üzerlerinden silip atmak istemeler ve yakındaki sürünün sıcaklığına kaçıp sığınmalarla karşılaşılıyordu. Arkamdan ağır ağır yürüyerek iki adam geçti yanımdan. Konuşmalarından birkaç söz kulağıma çalındı. Bir zenci köyündeki gençler evine benzemiyor mu tıpkı, dedi biri. Eksik kalan hiçbir yanı yok. Hatta dövmeler de moda oldu şimdi. Buyurun işte, genç Avrupa size. Seste tuhaf bir uyarıcı, aşina hava sezdim. Karanlık sokakta iki adamın peşine takıldım. Biri bir Japondu. Ufak tefekti ve şık giyinmişti. Bir fenerin altında sarı sarı gülümseyen yüzünün ışıldadığını gördüm. Ötekisi cevap verdi. Eh, sizin Japonya'da da daha iyi olmasa gerek durum. Sürünün peşine takılmaktan kendilerini alıkoyan insanlara her tarafta seyrek rastlanıyor artık. Bizim burada da tek tük kimse var. Konuşulan her sözcük kıvanç dolu bir dehşetle içime işledi. Konuşanı tanıyordum. Demian'dı bu. Rüzgarlı gecede Demian ile Japon arkadaşının peşine takılıp karanlık sokaklardan geçtim. Kulak verip konuşmalarını dinledim. Demian'ın sesindeki ahengin tadını çıkardım. Seste yine o eski ton vardı. O eski canım güveni ve serin kanlılığı içeriyordu. Eskisi gibi üzerimde bir otoriteye sahipti. Artık her şey düzelmişti. Onu bulmuştum. Japon, kentin dış mahallelerindeki bir caddenin sonunda Demian'dan ayrılıp bir evin kapısını açtı. Demian geri dönüp geldikleri yolda yürümeye koyuldu. Ben yolun ortasında durmuş kendisini bekliyor, kalbim çarparak onun karşıdan bana doğru yaklaştığını görüyordum. Dimdik ama esnek bir yürüyüşü vardı. Kahverengi bir yağmurluk giymişti. Kolunda ince bir baston asılıydı. Düzgün adımlarını değiştirmeden hemen burnumun ucuna kadar geldi. Şapkasını çıkardı. Kararlı ağzıyla, geniş alnındaki o tuhaf ışıltıyla, o eski aydınlık yüzüyle karşılaştım. Demian, diye seslendim. Bana elini uzattı. Demek sensin Sinclair, seni bekliyordum. Burada olduğumu biliyor muydun? Pek bildiğim yoktu ama kesinlikle umuyordum. Seni ilk kez bu akşam gördüm. Hayli bir süre peşimizden geldin. Demek beni tanıdın hemen. Tanımaz mıyım? Değişmeye değişmişsin ama alnındaki nişan duruyor. Nişan mı? Ne nişanı? Unutmadınsa bir zamanlar Kabil nişanı demiştik buna. Bizim nişanımız. Sende hep vardı bu nişan. Zaten bu yüzden seninle dost olmuştum ya. Ama şimdi nişan daha belirgin bir duruş almış. Bilmiyordum. Daha doğrusu biliyordum aslında. Bir ara senin resmini yapmıştım Demian. Ve resmin bana, kendime de benzediğini görerek şaşırmıştım. Nişan dediğim bu muydu? Evet. Ne iyi şimdi burada olman. Annem de sevinecektir. İrkildim. Annen mi? Annen burada mı? Beni hiç tanımaz ki. Amma yaptın. Seni biliyor o. Kim olduğunu kendisine söylemesem de seni tanıyacaktır. Bunca zamandır neredeydin? Hiç sesin çıkmadı. Şey, yazmayı çok istedim sana. Ama olmadı. Bir süredir içimde yaşayan bir his seni pek yakında bulacağımı söylüyordu. Her gün bunu bekleyip durdum. Koluma girip yürümeye koyuldu benimle. Demian'dan çıkıp gelen bir huzur benim içime doluyordu. Çok geçmeden eskisi gibi gevezeliğe koyulduk. Okul günlerini, konfirmasyon derslerini, bir zaman tatildeki o mutsuz beraberliğimizi andık. Aramızdaki en eski ve sıkı bağdan, Franz Kramer olayından ise yine hiç söz açmadık. Çok sürmedi. Sezgilerle dolup taşan tuhaf bir konuşmanın ortasında bulduk kendimizi. Demian'ın Japon ahbabıyla konuşmasına dönerek üniversiteye giden öğrencilerin yaşam biçiminden söz ettik. Bir başka konuya geçtik derken. Önceki konumuzdan çok uzak gibi görünen bir konu. Ama Demian'ın sözleri her iki konu arasında içten bir ilişki kurdu. Avrupa'nın ruhu ve yaşadığımız çağ üzerinde söyleştik. Demian dört bir yandan insanların bir araya gelip sürüler oluşturduğunu, oysa özgürlük ve sevgi denen şeye hiçbir yerde rastlanmadığını belirtti. Öğrenci dernekleri, şarkı ve türkü topluluklarından uluslara varıncaya kadar, bütün bu bir araya gelmelerin zorlama nitelik taşıyıp, sıkıntıdan, korkudan ve ne yapacağını bilememekten kaynaklandığını, İçte ise söz konusu beraberliklerin çürüyüp kokuştuğunu, eskiyip yıkılmaya yüz tuttuğunu açıkladı. Beraberlik güzeldir, dedi Demian. Ama dört bir yanda yeşerip boy attığını gördüğümüz durum için bir beraberlik diyemeyiz asla. Gerçek bir beraberlik yeni doğacak, bireylerin birbirlerini daha iyi tanımasından kaynaklanacak ve bir süre için dünyaya bir başka biçim verecektir. Şu anda beraberlik adı altında gözlemlenen şey bir sürü oluşumudur yalnız. İnsanlar birbirlerine kaçıp sığınıyorlarsa, birbirlerinden korktukları içindir. Beyler kendi aralarında birbirlerine sığınıyor, işçiler kendi aralarında. Bilginler yine kendi aralarında birbirlerine kaçıp sığınıyorlar. Peki, niçin korkuyorlar birbirlerinden? Kendi kendisiyle uzlaşamayan insan korkar yalnız. Şimdikiler korkuyorlarsa, kendi kendilerini tanımak istemediklerindendir. Kendi içindeki bilinmezden korkan bir sürü insanın oluşturduğu bir topluluk. Kendi yaşam yasalarının bundan böyle yürümediğini, eski yasalara göre yaşadıklarını, ne dinlerinin ne de ahlak kurallarının bizim gereksinimlerimize uygun düştüğünü hepsi de bilmektedir. 100 yıl, hatta ondan da uzun bir süre Avrupa yalnız okuyup araştırdı, fabrikalar, atölyeler kurdu. Buradakiler bir insanı öldürmenin kaç gram baruta baktığını biliyor. Ama Tanrı'ya nasıl tapınacaklarından haberleri yok. Şöyle bir saat bile nasıl memnun yaşanabileceğini kestiremiyorlar. Bir öğrenci meyhanesine gir, bak şöyle. İstersen varlıklı kişilerin gittiği bir eğlence yerine bir göz at. Hayır, gelecek gibi değil. Sevgili dostum Sinclair, bütün bu saydıklarımızdan insanın yüzünü güldürecek bir şeyin çıkması düşünülemez. Böyle ödlekçe bir araya gelen insanların içi korkuyla, hainlikle dolup taşar. Hiçbiri ötekisine bel bağlamaz. İdeal niteliğini yitirmiş ideallere sarılırlar hep. Ortaya yeni bir ideal koymak isteğini de taşa tutarlar. İleride bir takım hesaplaşmaların olacağını seziyorum. Pek yakında baş gösterecek bu hesaplaşmalar. İnan bana, pek yakında duyuracak sesini. Ne var ki dünyayı düzeltemeyecekleri kuşkusuz. İster işçiler fabrika sahiplerini öldürsün, ister Rusya ve Almanya birbirlerinin üzerine kurşun yağdırsın, bu yalnızca söz konusu nesnelerin el değiştirmesine yarayacaktır. Eninde sonunda bugünkü ideallerin değersizliği anlaşılacak, taş devrinden kalmış tanrıların hesabı görülecektir. Şimdiki durumuyla bu dünya ölmek istemekte, yok olmak istemektedir ve isteğine de kavuşacaktır. Peki biz ne olacağız diye sordum. Biz mi? Belki biz de ötekilerle birlikte yok olup gideriz. Bizleri de öldürebilir ama bu yoldan işimizi bitiremezler. Bizden geride kalacak şeyin ya bizlerden hayatta kalacakların çevresinde geleceğin istemi toplanacaktır. Bizim Avrupa'nın teknik ve bilim panayırlarıyla bir süre için baskı altında tuttuğu insanlığın istemi kendini açığa vuracaktır günün birinde. İşte o zaman insanlığın isteminin bugünkü toplumların, devletlerin, ulusların, derneklerin ve kiliselerin istemiyle asla ve hiçbir yerde özdeş sayılamayacağı anlaşılacaktır. Doğanın insanla güttüğü amacın tek tek insanların, yani senin ve benim içimize yazıldığı görülecektir. İsa'da yazılıydı, Nietzsche'de yazılıydı. Günümüzdeki toplumlar yıkılıp gittiği zaman sözünü ettiğimiz yeni akımlar için yer açılacak ve bu akımlar kuşkusuz her gün yeni bir görünüm taşıyacaktır. Geç vakit ırmak kıyısındaki bir bahçenin önünde durduk. İşte bizim ev, dedi Demian. Pek yakında buyur gel, seni yürekten bekliyoruz. Gece serinlemişti. Sevinç içinde evin yolunu tuttum. Yol uzundu. Sağda solda gürültü patırtıyla ve yalpalayarak evlerine dönen öğrenciler görülüyordu. Onların komik neşeleriyle benim yalnızlığı yaşamım arasındaki karşıtlığı sık sık hissetmiştim. Çokluk bir yoksunluk duygusunun eşliğinde, hatta biraz alayla. Ama bütün bunların beni ne kadar az ilgilendirdiğini, bu dünyanın bana ne kadar uzak ve benim için ne kadar yitik bir dünya olduğunu, hiç bugünkü gibi serin kanlılıkla ve gizli bir güçle sezmemiştim. Doğup büyüdüğüm kentteki memurları anımsadım. Yaşlı ve vakur bu beyler. Üniversitedeki öğrenim yıllarının meyhane anılarına cennetsi bir yaşamın anıları gibi sarılıyor. Öğrencilik yıllarının elden çıkıp giden özgürlüğünü, normal olarak sanatçıların ve diğer romantik kişilerin kendi çocukluklarına yaklaşımları gibi bir kült durumuna sokuyorlardı. Her tarafta aynı şey. Her tarafta insanlar özgürlük ve mutluluk denen şeyi gerilerde bıraktıkları bir yerde arıyor. Bunu da sorumluluklarının kendilerine hatırlatılacağı ve özellikle kendileri için belirlenmiş olup izlemeleri gereken yola dikkatlerinin çekileceği korkusuyla yapıyorlardı. Birkaç yıl içkiler içilip bayram ediliyor, Derken ses soluk kesilerek devlet hizmetinde çalışan ciddi bir memura dönüşülüyordu. Evet, bir kokuşma vardı ortada. Bir çürüyüp kokuşma. Öğrencilerin sersemce davranışına gelince, öbür yüzlerce sersemliğin yanında daha az sersemce ve daha az kötü bir niteliğe bürünüyordu. Ama hayli uzaktaki evime gelip yatağa yatınca, bütün düşünceler kafamdan uçup gitmişti. Bugünün bana verdiği bir söz vardı. Aklım fikrim bu sözdeydi. Bir bekleyiş içindeydim. İstediğim zaman, hatta yarın, Demian'ın annesini gidip görebilecektim. Öğrenciler meyhanelere koşuşuyor da yüzlerine dövme yaptırıyorlarmış. Dünya çürüyüp kokuşmuş da batmasını gözlüyormuş. Ne ilgilendirirdi beni? Benim tek beklediğim şey yazgımın yeni bir kılıkta karşıma çıkmasıydı. Sabah geç vakte kadar derin bir uyku çektim. Yeni doğan gün benim için bir bayramdı adeta. Çocukluk yıllarımdaki Noellerden bu yana böyle bir gün yaşamamıştım. Ruhumun en kuytu köşeleri tedirginlikle dolup taşıyor ama korku namına bir şey hissetmiyordum. Benim için önemli bir günün gelip çattığını seziyor, çevremdeki dünyayı değişmiş olarak bir bekleyiş durumunda, çeşitli ilişkilerle dolu ve görkem içinde görüyor, hissediyordum. Hafiften çiseleyen güz yağmurundan da güzel ve sessizdi bu dünya. Şen ve ağırbaşlı bir müzikle dolup taşıyor, bir bayram havasını içeriyordu. İlk kez dış dünya, iç dünyamla tam bir çakışma gösteriyordu. Dolayısıyla ruhun bayram edeceği gündü bu. Dolayısıyla hayat yaşamaya değerdi. Sokakta hiçbir ev, hiçbir vitrin, hiçbir yüz yoktu ki beni rahatsız etsin. Olması gerektiği gibiydi her şey. Ama yine de her gün karşılaşılıp alışılmış olanın anlamsız yüzünü taşımıyordu. Tersine bekleyiş içinde bir duaydı. Kendini saygıyla yazgının eline bırakmaya hazırdı. Küçük bir çocukken büyük bayram günlerinin, örneğin Noel gecesinin sabahında ve Paskalya'da bu gözle görmüştüm dünyayı. Bu dünyanın hala o zamanki gibi güzel olabileceğini bilememiştim. Kendi içime kapanmaya ve dış dünyayı algılama yeteneğimin yitip gitmesini sineye çekmeye, pırıl pırıl renklerin kaybının zorunlu olarak çocukluğun kaybedilişiyle bağlantılı sayılacağına ve ruhun özgürlüğüyle erkekliğinin karşılığının adeta bu şirin parıltıdan el çekmekle ödeneceğine inanmaya alışmıştım. Oysa şimdi sevincimden uçarak görüyordum ki bütün bunlar göçük altında karanlıkta kalmıştı yalnız. Özgürlüğüne kavuşmuş ve çocuk mutluluğundan el çekmiş bir kimse de dünyayı ışıl ışıl parlar durumda görebilir ve çocuk gözüyle dünyaya bakıştaki o içten ürpertiyi duyabilirdi. Vakti saati geldi. Demian'la o gece ayrıldığımız kent dışındaki parka yeniden gittim. Yağmur grisi ağaçların arkasına gizlenmiş küçük bir ilişti gözüme. Aydınlık ve rahat. Kocaman bir cam duvarın gerisinde hayli yukarılara boy salmış çiçekler görülüyor. Pırıl pırıl camların arkasında resimler ve etajerlerle donatılmış karanlık duvarlar seçiliyordu. Sokak kapısından dosdoğru küçük ve sıcak bir hole gelinmekteydi. Beyaz bir önlük kuşanmış, esmer, suskun, yaşlı bir hizmetçi beni içeri buyur etti ve üzerimden paltomu aldı. Holde yalnız kalmıştım. Çevreme bakındım. Birden o benim düşün ortasında buldum kendimi. Ahşap siyah duvarda, bir kapının üstünde, camlı siyah bir çerçeve içinde benim çok iyi bildiğim bir resim duruyordu. Dünya kabuğundan sıyrılıp çıkmaya çalışan atmacanın altın sarısı başıydı bu. Duygulanmış, dikildim resmin önünde. Yüreğimi öylesine bir neşe ve hüzün sardı ki, sanki şimdiye kadar yaptıklarım ve yaşadıklarım, bu anda bir cevap kimliğiyle ve bir gerçekleşmiş olarak gerisin geri bana dönüp geliyordu. Bir yığın görüntü ruhumun önünden yıldırım hızıyla seyirtip geçti. Kapı kemerinin üstündeki taş armayla baba evi, armanın resmini çizen çocuk Demian, düşmanım Kuramer'in o haince tuzağına düşüp yüreği korkuyla çırpınan çocuk ben, öğrenci odasında masasının başında sessizce oturmuş, özlemindeki kuşun resmini yapan, ruhu kendine özgü ipliklerin ağına dolanmış delikanlı ben, her şey, bu ana kadar olup biten her şey içimde yankılanıyor, içimde doğrulanıyor, cevaplandırılıyor, onaylanıyordu. Gözlerim yaşararak Kendi resmimi uzun uzun seyrettim. Kendi içimi okudum. Derken gözlerimi indirdim. Açılan kapıda, kuş resminin altında, üzerinde siyah bir giysiyle uzun boylu bir kadın dikiliyordu. Oydu bu. Bir söz bulup söyleyemedim. Saygıdeğer güzel kadın, oğlununki gibi ne zaman ne yaş tanıyan ve diri bir istemle dolup taşan yüzüyle nazik gülümsedi. Bakışında bir gerçekleşme, selamında bir sılaya dönüş saklıydı. Bir şey demeden ellerimi uzattım. Her iki elimi de sıcacık elleriyle sımsıkı kavradı. Sinclair'siniz, öyle değil mi? Hemen tanıdım sizi, hoş geldiniz. Pes ve sıcak bir sesi vardı. Tatlı bir şarap gibi içtim bu sesi. Başımı kaldırıp sessizce yüzüne baktım. Dipsiz uçurumları andıran siyah gözlerinde, taze ve olgun ağzında, bizim nişanı taşıyan özgür ve görkemli anında dolaştırdım bakışlarımı. Ne sevindim bilseniz, diyerek ellerini öptüm. Sanırım şimdiye kadar hep yollarda geçti yaşamım. Ancak şimdi yurduma, vatanıma kavuştum. Kavuşma diye bir şey yoktur, dedi nazikçe. Ne var ki, dost yolların birbirine kavuştuğu yerde, bütün dünya insanın gözüne bir vatan gibi görünür. Ağzından çıkan sözler, benim yolda gelirken kendisine karşı yüreğimde duyduğum hisleri yansıtıyordu. Sesi ve sözleri, oğlununkileri pek andırıyor, ama yine de düpedüz bir başkalığı içeriyordu. Daha olgun, daha sıcak ve daha doğaldı. Ama nasıl Demian bir zaman kimsenin üzerinde çocuk izlenimi uyandırmamışsa, annesi de asla yetişkin bir oğlun annesi gibi görünmüyordu. Yüzünün ve saçlarının çevresindeki hale işte öylesine körpe ve serinli, altın gibi cildi öylesine gergin ve kırışıksız, ağzı öylesine goncaydı. Düşümdekinden daha bir görkemle önümde dikiliyordu. Yanı başımda oluşu bir sevi mutluluğundan, bakışı bir söz verinin gerçekleşmesinden farksızdı. Demek ki yazgın bu yeni kılıkta kendini açığa vuruyordu. Bundan böyle hoyrat değil, yalnızlığa sürükleyici değildi. Hayır, bir olgunluğu içeriyordu ve neşeyle doluydu. Hiçbir karar almaya kalkmadım, hiçbir ant içmedim. Bir hedefe varmıştım. Yolun öyle bir yerine gelmiştim ki, buradan bakınca ilerisinin geniş ve şahane bir görünümü vardı. Vaat edilmiş ülkelere doğru uzanıyor ve yakın bir mutluluğun doruklarına ilişkin gölgeleri üzerinde taşıyor, her türlü zevk ve hazza ilişkin yakın bahçelerin serinliğini içeriyordu. Başıma bundan böyle ne gelirse gelsin, bu kadının dünyada var olduğunu bilmekten, sesini yudumlamaktan, yakınlığını solumaktan mutluydum. Benim için bir anne, bir sevgili, bir tanrıça olsun kabulümdü. Yeter ki kendisini yakınımda bileyim. Yeter ki benim yolum kendisininkine uzak bulunmasındı. Derken benim yukarıdaki atmaca resmimi göstererek, bu resmi bizim Max'a yollamakla onu her şeyden çok sevindirdiniz, dedi düşünceli bir edayla. Ayrıca ben de sevindim. Sizi bekledik ve resim gelince anladık ki siz de bize gelmek üzere yola çıkmış bulunuyorsunuz. Siz daha küçük bir çocuktunuz Sinclair. Bir gün Demian okuldan gelerek bana dedi ki, bir oğlan gördüm. Alnında nişan var. Kendisiyle arkadaşlık kuracağım. Bu oğlan sizdiniz. Bir takım güçlüklerle karşılaştınız. Doğru. Ama size güveniyorduk. Tatili geçirmek üzere eve döndüğünüzde yine Demian'la karşılaştınız. Yaklaşık 16 yaşındaydınız o zaman. Demian bu karşılaşmadan bahsetmişti bana. Ben hemen atladım. Demek bahsetti size. O zamanlar en berbat günlerimi yaşıyordum. Evet, Demian bana dedi ki, Sinclair'ı hepsinden çetin bir sınav bekliyor şimdi. Bir kez daha kurtuluşu toplulukta aramaya kalkıyor. Hatta meyhaneden çıktığı yok artık. Ne var ki, başaramayacak. Nişanın üstü örtülmüş durumda. Ama içten içe onu yakıp kavuruyor. Öyle değil miydi gerçekten? Ah, evet böyleydi. Tıpkı böyle. Sonra Beatrice'i buldum. Sonra yine biri önüme düştü, bana yol gösterdi. Adı da Pistorius'tu. İlkokula giderken neden Demian'a bu kadar bağlılık duyduğumu, neden ondan kendimi kurtaramadığımı ancak o zaman anladım. Sevgili hanımefendi, sevgili anneciğim, o zaman sık sık bir inanç beliriyordu içimde. Canıma kıymam gerektiğini düşünüyordum. İzleyeceğin yol, herkes içinde bu kadar güç müdür? Elini saçlarımda gezdirdi. tüy gibi hafif değildi. Doğmak, dünyaya gözlerini açmak güçtür her zaman. Biliyorsunuz, yumurtadan çıkarken zorlanır bir kuş. Gözlerinizi geriye çevirip sorunuz. Yol o kadar güç müydü sahi? Yalnızca güç müydü? Bir güzelliği de yok muydu? Bundan güzel, bundan kolay bir yol biliyor muydunuz? Başımı salladım. Sanki uykuda konuşur gibi, güçtü dedim. Düş çıkıp gelene kadar güçtü. Evet der gibi başını eğdi ve içe işleyen bakışlarla beni süzdü. Öyle. İnsan kendi düşünü bulmak zorundadır. O zaman kolaylaşır yol. Ama hep sürüp gidecek bir düş de gösterilemez. Her düşün yerini bir yenisi alır. Hiçbir düşü sımsıkı kavrayıp bırakmamaya kalkmamalıdır insan. Hayli irkilmiştim. Şimdiden bana yönelmiş bir uyarı mıydı bu? Şimdiden bir geriye püskürtülüş müydü? Ama fark etmezdi. Kendimi onun yol göstericiliğine bırakıp hedefi sormaya hazırdım. Bilmiyorum, benim düş ne kadar sürecek, dedim. Gönlüm ister ki hiç sona ermesin. Kuşun resminde yazgın bir anne gibi, bir sevgili gibi kucak açtı bana. Ben yalnız ona aitim, başka kimseye değil. Düş, yazgınızı oluşturduğu süre ona sadakatten ayrılmamalısınız, dedi ciddi bir edayla, onaylayarak. Ansızın bir hüzün sardı içimi. Bu büyülü saatte ölmek özlemini duydum. Gözyaşlarım son ağladığımdan bu yana sanki uçsuz bucaksız bir zaman geçmişti aradan. Karşı konulmaz biçimde ruhumda kabarıp beni önüne kattı. Sert bir hareketle dönüp pencereye yürüdüm. Saksıdaki çiçeklerin üzerinden kör kör dışarılara baktım. Arkamdan gelen sesi işitiyordum. Serin kanlı ama yine de ağzına kadar şarapla doldurulmuş bir kadeh gibi sevecen. Sinclair, siz bir çocuksunuz. Yazgınız sizi seviyor. Yeter ki kendisine sadık kalın. Düşünüzde yaşattığınız gibi bir gün tamamen sizin olacaktır. Kendimi toparlamıştım. Yüzümü yine ona çevirdim. Bana elini verdi. Birkaç dostum var, dedi gülümseyerek. Sayıları çok az, birkaç dost. Pek yakın dostlar. Bana Bayan Eva derler hep. İsterseniz siz de böyle diyebilirsiniz. Sonra beni kapıya götürdü. Kapıyı açıp bahçeyi gösterdi. Max'i bahçede bulacaksınız. Ulu ağaçların altında sersemlemiş ve sarsılmış bir halde dikiliyordum. Her zamankinden daha mı uyanık, daha mı düşler içindeydim bilmiyordum. Yağmur dallardan hafif hafif damlıyordu. Ağır ağır yürüyüp bahçeye girdim. Bahçe ırmak kıyısını izliyor, hayli ilerlere kadar uzanıyordu. Sonunda Demian'ı buldum. Açık bir kamiriyenin önünde belden yukarısı çıplak dikiliyor, önünde asılı bir kum torbası boks antrenmanı yapıyordu. Şaşırarak durdum. Görkemli bir görünümü vardı Demian'ın. Geniş bir göğüs, sağlam ve erkeksi bir baş, gergin kaslarla yukarı kalkmış kolları güçlü, becerikliydi. Devinimleri oynaşan pınarlar gibi kalçalarından, omuzlarından ve kollarındaki eklemlerden kopup geliyordu. Demian, diye seslendim. Ne yapıyorsun burada kuzum? Şen bir kahkaha attı. Antrenman, dedi. Senin küçük Japon'a sözüm var. Kendisiyle bir boks maçı yapacağız. Adam kedi kadar çevik, bir o kadar da sinsi. Ama benimle baş edemeyecek. Kendisine borcum var. Ona çok ufak bir ders vereceğim. Gömleğini ve ceketini sırtına geçirdi. Annemle konuştun mu? Diye sordu. Evet Demian, ne harikulade bir annem var. Bayan Eva. Bu ismi tamamen yakışıyor kendisine. Sanki yeryüzündeki tüm yaratıkların annesi. Demian bir an düşünceli yüzüme baktı. Demek adını öğrendin. Bununla gururlanabilirsin delikanlı. Daha kendisini tanır tanımaz adını açıkladığı ilk kişi sensin. O günden sonra bir oğul, bir kardeş, bir yandan seven biri gibi eve çıkıp girmeye başlamıştım. Sonra kapısını arkamdan kapattığım, hatta uzaktan bahçenin ulu ağaçlarını gördüğüm an kendimi bir zenginlik ve mutluluk içinde buluyordum. Dışarıda gerçek vardı. Dışarıda yollar, evler, insanlar, çeşitli kurum ve kuruluşlar, kitaplıklar ve derslikler vardı. Burada, içeride ise sevgi ve ruh, masal ve düş yaşıyordu. Ama yine de dünyadan asla kopmuş sayılmazdık. Düşünce ve konuşmalarımızda genellikle dünyanın orta yerinde buluyorduk kendimizi. Ancak değişik bir alandaydık. İnsanların çoğunluğundan belli sınırlarla değil, yalnızca görmenin bir başka biçimiyle ayrılıyorduk. Bize düşen yeryüzünde bir ada, başkaları için bir örnek oluşturmaktı. En azından yaşamımızla bir başka olanağın varlığını çevreye duyurmak kesinlikle görevimizdi. Uzun zaman yalnızlık içinde yaşayan ben, katıksız bir yalnızlığın tadını tatmış insanlar için söz konusu olabilecek bir beraberliği tanımıştım. Artık mutlu insanların sofralarına, şen şakrak insanların şölenlerine dönmek isteğini duymuyor, başkaları arasındaki beraberlikleri gördüm mü, artık gıpta ya da nostalji gibi duyguya kapılmıyordum. Kendilerinde nişanı taşıyan kişilerin gizlerine yavaş yavaş ortak edilmiştim. Nişanı kendilerinde barındıran bizlere, dünya haklı olarak acayip, hatta kaçık ve sakıncalı insanlar gözüyle bakabilirdi. Bizler uyanmış ya da uyanmakta olan kişilerdik. Çabamız hep mükemmel bir uyanıklık durumunu ele geçirmeye yönelikti. Oysa başkalarının çaba ve arayışları, kendi görüşlerini ve ideallerini, kendi ödevlerini, kendi yaşamlarını ve mutluluklarını peşine takıldıkları sürününkilere giderek daha bir sıkı uydurmak üzerinde toplanıyordu. Bu insanlarda da çaba, bu insanlarda da güç ve büyüklük eksik değildi. Kanımızca biz nişanı taşıyanlar doğanın yeniliğe, sürüden ayrılmışlığa ve geleceğe ilişkin istemini oluştururken, başkaları bulundukları yerde direten bir istemi canlandırıyordu. Onların da bizim gibi sevdiği insanlık, onlara göre gelişimini tamamlamıştı ve bu durumuyla ayakta tutulup onlara göre korunması gerekiyordu. Oysa bizim için uzak bir gelecekti insanlık. Hepimiz bu geleceğe ulaşmak için yola koyulmuştuk. Öyle bir gelecek ki nasıl bir görünüm taşıdığını kimse bilmiyordu. Yasaları hiçbir yerde yazılı değildi. Bayan Eva'dan, Demian'dan ve benden ayrı olarak bizim topluluk içinde topluluğun biraz daha yakınında, biraz daha uzağında, pek değişik türden arayışlar içinde başkaları da yer almaktaydı. Bunlardan kimileri kendilerine özgü bir yol tutturmuş gidiyorlardı. Ayrı hedefler saptamışlardı kendileri için. Özel düşünce ve görevlere eğilim gösteriyorlardı. Aralarında astrologlar ve kabalistler vardı. Ayrıca Kont Tolstoy'un bir taraftarı, her türlüsünden ince, ürkek ve duyarlı insanlar, yeni tarikatların mensupları, Hintli din adamlarının yolunu izleyenler, vejetaryenler ve daha başkaları bulunuyordu. Her birimizin ötekinin gizli yaşam alanına saygı göstermesi dışında, söz konusu kişilerle aramızda manevi bakımdan bir başka ortak yan yoktu. İnsanlığın tanrılar ve yeni idealler aramaya yönelik olarak geçmişte sürdürdüğü çabaların peşine düşenleri, ayrıca inceleme ve araştırmaları dostum Pistorius'unkileri anımsatanları kendimize daha yakın görüyorduk. Bunlar yanlarında kitaplar getiriyor, eski dillerde kaleme alınmış metinleri bize çevirip okuyor, bize eski simgelerle ritlerin resimlerini gösteriyor. Şimdiye kadar insanlığın ideal adına sahip olduğu her şeyin nasıl bilinçsiz ruhun düşlerinden oluştuğunu anlamamızı sağlıyorlardı. Öyle düşler ki bu düşlere tutunarak insanlık geleceğe ilişkin olanakların sezgilerini el yordamıyla izleyip durmuştu hep. Böylece eski dünyanın o mucizevi binbaşlı tanrılar yumağından kalkarak Hristiyanlık dünyasının başlarına kadar geliyorduk. Münzevi dindarların düşünce ve görüşlerini öğreniyor, dinlerin bir ulustan ötekisine nasıl değiştiğine tanık oluyorduk. Sonra da devşirdiğimiz bütün malzeme ve bilgiye dayanarak zamanımızın ve şimdiki Avrupa'nın eleştirisine geçiyorduk. Öyle bir Avrupa ki müthiş çabalar harcayarak insanlığın güçlü ve yeni silahlarını yaratmış ama sonunda derin ve en sonunda çığlık çığlığa bir ruh yalnızlığının uçurumuna yuvarlanmıştı. Çünkü bütün dünyayı ele geçirmiş ama karşılığında ruhunu elden çıkartmıştı. Bu konuda da belli umutlara ve mutluluk öğretilerine bel bağlamış inanç sahibi kişiler görülüyordu. Avrupa'yı doğru yola çekmek isteyen Budistler vardı örneğin. Tolstoy'un peşinden gidenler vardı ve daha başka bir takım mezhepler bulunuyordu. Dar bir topluluk oluşturan bizlerse söz konusu öğretilerden hiçbirine simgeden ayrı bir gözle bakmıyorduk. Bir nişanla donatılmış bizler, geleceğe yön vermek gibi bir tasaya kaptırmıyorduk kendimizi. Her mezhebi, her öğretiyi daha baştan ölü doğmuş ve yararsız sayıyorduk. Bizim ödev diye benimseyip yazgı diye baktığımız tek şey vardı. İnsanın tamamen kendi kendisi olması, doğanın kendi içindeki etkin özüne uygun davranması ve onun isteminden dışarı çıkmaması, belirsiz gelecek topluca ya da tek tek önüne ne çıkarırsa öpüp başına koyması. İster açığa vuralım, ister vurmayalım, hepimizin içinde yaşattığı açık seçik bir duyguya göre, şimdiki dünyanın yıkılıp giderek bir yeniden doğuşun gerçekleşmesi yakındı ve şimdiden sezilmekteydi. Demian bir ara şöyle demişti bana: İleride bizi nelerin beklediği kestirilecek gibi değil. Avrupa'nın ruhu adeta oldum olası zincire vurulmuş bir hayvandır. Özgürlüğüne kavuşmaya görsün, ilk kıpırdanışları hiç de kıpırdanışların en güzeli olmayacaktır. Ama bu kadar uzun süredir boyuna yalan dolana başvurularak varlığı yok sanmış ve uyutulmuş ruhun sefaleti bir kez kendini açığa vurmasın, hangi kestirme ya da dolambaçlı yolların izleneceği önemsizdir. İşte o gün bizim günümüz sayılacak. O zaman bize gereksinme duyulacaktır. Ama yeni önderler ve yeni yasa koruyucuları olarak değil. Yeni yasaları görmeye ömrümüz yetmeyecek çünkü. Yazgının bizi çağırdığı yere koşarak orada olup bitenleri benimsemeye ve yazgının bizi çağırdığı yere yollanmaya istekli kişiler kimliğiyle işe koyulacağız. Bak, bütün insanlar inanılmaz şeylere inanmaya hazır durumdadır. Ama yeni bir ideal büyüyüp gelişmenin belki tekin sayılmayacak tehlikeli bir kapısını araladı mı, kimseyi bulamayacaksın görünürde. O zaman yalnız birkaç kişi ortada kalacak ve olup bitene evet diyeceğiz. Biz böyle bir yükümlülüğün nişanıyla donatıldık. Tıpkı Kabil'in korku ve nefret uyandırması, o zamanki insanları dar bir idil yaşamından tehlikeleri içeren geniş alanlara sürüp itmesi gibi. İnsanların yürüyüş doğrultusunu etkilemiş bütün kişiler, böyle bir etkileme gücünü gösterebilmişlerse, bunun nedeni istisnasız tümünün de yazgı denilen şeyi göğüslemeye hazır olmasıdır. Musa ya da Buda, Napolyon ya da Bismarck, hepsinde böyle olmuştur. Bir kişinin hangi dalganın, hangi akımın hizmetinde çalıştığı, hangi kutuptan yöneltildiği kendi seçimine bağlı değildir. Bismarck, sosyal demokratları anlayıp izleyeceği yolu ona göre belirleseydi, akıllı bir kimse sayılır ama kendisine yazgının bir adamı diye bakılmazdı. Napolyon, Sezar, Loyola ve bütün öbürlerinin de değişik değildi durumu. Bu konu üzerinde düşünürken biyoloji ve evrim tarihi açısından sorunun üzerine eğilmek zorunludur. Suda yaşayan hayvanları karaya, karada yaşayanları suya itip süren büyük değişiklikler dünyada gerçekleştiğinde, o zamana kadar görülmedik bir işi başarıp soylarını yeni uyum girişimleriyle yok olmaktan kurtaranlar, yazgıyı göğüslemeye hazır örnekler olmuştur hep. Bunlar kendi türleri içinde tutucu ve değişimlere kapalı bir yol izleyenler miydi? Yoksa daha çok baş çekenler ve devrimciler mi? Bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, yazgıyı göğüslemeye hazırdı hepsi. Dolayısıyla kendi türlerini kurtarıp onları yeni gelişimlere ayak uydurmalarını sağladılar. Bu tür konuşmalara genellikle Bayan Eva da katılıyor ama kendisinin böyle şeyler konuştuğu görülmüyordu. Düşüncelerini açıklayan bizler için güven dolu, anlayış dolu bir dinleyici, bir yankı rolünü oynuyordu hep. Sanki bütün düşünceler ondan çıkıp gelerek yine ona dönüyordu. Yakınında oturmak, zaman zaman sesini işitmek, kendisini kuşatan olgunluk ve ruh atmosferinde pay sahibi olmak benim için bir mutluluktu. Bayan Eva, bende bir değişikliğin baş gösterdiğini, içimde bir şeylerin bulandığını ya da bir yenileşmenin gerçekleşmek üzere olduğunu hemen seziyordu. Bana öyle geliyordu ki sanki uyurken gördüğüm düşler kendisinden kaynaklanan esenlerdi. Bayan Eva'ya sık sık gördüğüm düşlerden söz ediyordum. Bunları anlaşılmayacak şeyler saymıyor, hepsine doğal bir gözle bakıyordu. Hiçbir şeyi garip bulmuyor, her anlatılanı içtenlikle izliyordu. Adeta günlük konuşmalarımızdan kaynaklanan düşler görmüştüm bir süre. Düşümde bütün dünyanın bir karmaşa içine sürüklendiğini ve benim tek başıma ya da Demian'la beraber o büyük yazgının kendini açığa vurmasını merakla beklediğimi görmüştüm. Yazgı bir örtü altında saklı kalıyor ama nasılsa Bayan Eva'nın yüz çizgilerini içeriyordu. Bayan Eva tarafından el üstünde tutulmak ya da horlanıp geriye çevrilmek. İşte buydu yazgı. Bazen gülümseyerek şöyle diyordu Bayan Eva. Düşünüzde eksik bir taraf var Sinclair. En güzel yanını unutmuşsunuz. Hani öyle oluyordu ki bu sözler üzerine unuttuğum yerleri yeniden anımsıyor ve bunları nasıl unutabildiğimi bir türlü akıl erdiremiyordum. Kimi vakit evdekiyle yetinmeyerek daha fazlasını istiyor, arzu ve özlemle kahroluyordum. Onu yanı başımda görüp kucaklayamamak gibi bir duruma daha çok dayanamayacağım duygusu yakıp kavuruyordu içimi. Ama Bayan Eva bunu da hemen fark ediyordu. Bir defasında birkaç gün ortada görünmeyip sonra şaşkın durumda yine çıkıp gelmiştim ki beni bir kenara çekip şöyle dedi. 4. kaset 1. yüzün sonu.